Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri, Bir Helal Hayat programında daha sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Fatih Çiçek. Yorumlarınızdan gelen soruları sormak üzere gıda mühendisimiz, GİMDES Genel Sekreteri Hayrettin İşbilir hocamızla birlikteyiz yine. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Bu hafta yine yorumlara ayırmak istedim. Şimdi yorumlar daha önceden bahsetmiştim. Sadece soru mahiyetinde olan yorumlar da var. Bir de üzerine konuşabileceğimiz, farklı noktalardan daha ciddi açılımlar da çıkartabileceğimiz bazı yorumlar da var. Ve izleyicilerimiz gerçekten çok dikkatli bir şekilde takip ediyorlar. Çok dikkatli bir şekilde dinliyorlar. Ve bazı yorumlar var ki o yorumlar ne kadar dikkatli dinlediklerinin de göstergesi. Mesela Abdullah Ademoğlu, konuşmalarda sık sık doğal kelimesini kullanıyorsunuz. Bunun yerine tabii veya fıtri kelimesini kullanmak uygun olmaz mı? Doğal kelimesini daha çok haşa Cenab-ı Mevlamız geri planda bırakanlar kullanıyor demiş. Böyle güzel bir öneride bulunmuş. Tabii takdir sizin, teşekkür ederim diyerek de bitirmiş yorumu. Güzel bir yorum ama genel bir kaide vardır. Hani Galat-ı meşhur lügat-ı sahihten evladır şeklinde bir kaide vardır. Bazen meşhur olan bir galat söz insanların ekseri sinin anlayabileceği kabilden bir cümle, genel mahiyette sahih bir lügatı arka plana atıyorsa, insanlar galat olan bir meşhuru biliyorlarsa, onunla tanım yapmak daha fazla insanlar tarafından anlaşılmaya sebebiyet vereceği için o kelimeyi daha sık kullanıyor olabiliriz. Bunu ben organikte de yapıyorum bazen, mesela organik kelimesini kullanırken de. Yani bunu yapmamızın nedeni aslında biraz da buradan kaynaklanıyor.
Ya tabii şimdi hadis-i şerif var. Şimdi insanlara akılları miktarınca konuşunuz diyor. Ben konuşayım. Ben Osmanlıca kelimeleri kullanmayı çok severim.
Evet.
Osmanlıca bilen birisi olarak, Osmanlı Türkçesini bilen birisi olarak hem okumayı hem yazmayı. Zaten bana eleştiriler bu cihette çok gelir. Ya hocam biraz sanki ağır lügatlı
Sadeleştirseniz hocam.
konuşuyorsunuz gibi. O yüzden insanlara akılları miktarınca konuşmayı tercih etmeye çalışıyorum. Yoksa arkadaşımızın tavsiyesi gayet yerinde, gayet güzel. Ama yapacak bir şey yok. İnsanımız henüz o Osmanlı Türkçesinin lügatlarını henüz kavrayacak, anlayacak seviyede değiller maalesef.
Bir yorumda da Serhat 44-18, Osmanlı Türkçesinde doğrudan feasible diye bir kavram yoktu ama kabil, mümkün, muteber, kabil, mümkün, muteber, makbul gibi kelimelerle aynı anlam alanı çok zarif bir dille ifade ediliyordu diye yazmış. Burada
Doğru.
da şöyle bir durum çıkmıyor mu? Ama yani biz Galat'ı meşhur sık sık kullanınca, yani kötü olan, meşhur olan bir kelimeyi ya da cümleyi sık sık kullanınca, bu sefer de diğerini hani hiç gündeme almamış olmuyor muyuz? Hani unutturmak değil, çünkü zaten
Beraber
unutulmuş ama.
kullanabiliriz belki. Yani doğal diyoruz ama fıtri, feasible diyoruz ama işte aslında kabili mümkün gibi. Belki beraber kullanılsa çözüm olur. Ama tabii konumuz aslında bu değil.
Konumuz bu değil.
Yani
Konumuz bu
evet.
değil ama biraz da bu konulara da girelim istedim ben. Bu
Elbette,
konuları da
usul çok
konuşmak istedim.
önemli. Ama hani şair demiş ya.
Sizin aslında zaten takdir edilesi noktada olan durum şu: akılların anlayacağı şekilde örneklendirme yapmak çok mühim.
Ben zaten buraya dikkatleri çekmek istiyorum.
Evet.
Hani şair elini kaldırmış. Demiş ki parmağıma değil, işaret ettiğim yere bak demiş. O yüzden parmağa takılmamak lazım. Bizim sonuçta burada bir hakikati aktarmaya çalışıyoruz. Bu hakikati de en anlaşılabilir şekillerde aktarmaya çalışıyoruz. Bizi dinleyenler 50 yaşında bir teyze, 40 yaşında bir arkadaşımız, bazen ilkokul mezunu, onların da anlayacağı şekilde ifade etmek gerekiyor. Ben şuna dikkat ederim ama. Mesela beni bir akademisyenler dinleyecekse ona göre bir dil. Avam dinleyecekse ona göre bir dil. Çocuklar dinleyecekse ona göre bir dil. Karışıksa karışık bir dil. Hem ona hem ona. Yani bunu yapmaya özen gösteririm zaten.
Evet.
Ama meslektaşlarım dinleyecekse ki o da oldu. Gıda mühendisi. Daha farklı bir usul kullanırım.
Evet.
Yani evet insanlara akılları miktarınca konuşunuz. Hadis-i şerifini uygulamak gerekiyor. Akıllar neyse ona uygun bir üslup vermek gerekiyor. Beni dinleyenlerin çoğunluğu avam mıdır? Havas mıdır?
Evet.
Avamdır.
Çoğunluğa bakmak lazım
O
biraz da
yüzden
burada.
avama hitap etmek gerekiyor biraz da.
Şimdi bazı yorumlar var ki ben bu programda öğrendiklerimle hayatım değişti gibi bazı yorumlar var. Ben bu yorumları
Elhamdülillah.
okuduğumda çok seviniyorum. Hani bir yorum siparişi vermek istesek muhtemelen böyle bir yorum siparişi. Hani böyle hayatları değişen, gerçekten de hayatında çok önemli bir mihenk taşı oluşturmuş
Elhamdülillah,
insanlar varsa
elhamdülillah.
bu yorumları yazdıklarında bu yorumlar gerçekten de bizi çok teşvik edici oluyor. Çok güzel
Elhamdülillah.
bir noktada. Yani ne yaptığımızı daha iyi anlıyoruz belki de.
O
Çok
zaman
güzel
ben
oluyor.
şöyle bir yorum yapayım. Madem faydalı olduk, o zaman bize borçlandılar. Bize olan borçlarını da dua ederek, bizlere bol bol dua ederek ödemelerini rica ediyorum.
Elhamdülillah.
Yani izleyicilerimizin, evet, dinleyicilerimizin. Çünkü bizi seven olduğu kadar sevmeyenler de var. Bizi istemeyenler de var. Bizi susturmaya çalışanlar da var. Hatta hadis-i şeriftir. Ahir zamanda susması gerekenler konuşturulur, konuşması gerekenler susturulur. O yüzden bizim nefesimizi kesmek isteyen, bizi yok etmek isteyen, bizi bitirmek isteyen birçok kesim var. Bu düşmanlara karşı da dualar gücüne dayanmak çok kıymetli. O yüzden bizi dinleyen izleyiciler, dinleyicilerden gerçekten samimi, ihlaslı dualar istirham ediyorum, rica ediyorum.
İnşallah hocam. Şimdi Yaser 6041. Hocam Allah razı olsun, ikiniz de çok değerlisiniz demiş. Ton balıkları konusunu sorar mısınız hocama? Zararı var mıdır, tüketebilir miyiz diye sormuş.
Yani şöyle, ton balıkların bazen çeşitli olanlarını görüyorum. Çeşit çeşit içerisinde. Ama böyle çok çeşitli olmayan, sade, katkısız olanlarında çok üst seviyede bir sorun vardır diyemem. İçerisinde bir sıvı yağ vardır. Yağsız ben görmedim piyasada, hiç yağsız. O yağdan kaynaklı belki ufak tefek bazı sorunlar olabilir. Ama eğer yağ hassasiyeti yoksa bir kişinin, hani sıvı yağlar konusunda ben tüketiyorum, hani o kadar takvalı değilim diyorsa, sade olan ton balıklarını tüketmesinde ciddi bir mahsur olmaz.
Çok güzel bir yorum oldu hocam. Allah razı olsun. Yani ilk defa böyle bir ürün hakkında çok net ve çok da korkutmadan, elhamdülillah. Çünkü ton balığı balık sonuç itibariyle.
Evet.
Balıktan jelatin konusu benim aklıma takılmıştı. Geçen bir izleyicimiz de sordu. O yorumu alamadım ama buraya. Balıktan jelatin yapılabiliyor mu?
Yapılabiliyor. Balık jelatini var. Ama biz şimdi diğer jelatin de çok tehlikeli bir şekilde karşımızda olduğundan, acaba diğer jelatinle bunu karıştırabilirler mi? Paçal yapabilirler mi? Bu birinci aklımızdaki şey, problem. İkincisi, balık jelatin üretiminde acaba başka sorunlar olabilir mi? Proses yardımcı maddeler olabilir mi? Bu başka bir problem. Bir de balık jelatini içerisinde karides gibi, yengeç gibi bazı mezheplerde detaylar içeren bir takım girdiler olabilir mi? Ki olabiliyor. O yüzden şimdi biz balık jelatini içerisinde sonuçta bir karides girebilir, yengeç girebilir. Yani buna direkt görmeden, direkt yerinde denetlemeden şimdiye kadar evet demedik. Bir takım risklerden dolayı, bunlardan dolayı. Ama evet, yani sadece balıktan üretilmişse, girdiler proses yardımcıları itibariyle bir sorun yoksa, karides, kalamar gibi, yengeç gibi bir takım bulaşılar da yoksa, çünkü buna biliyorsunuz Hanefi mezhebi hayır diyor, Şafii mezhebi evet diyor. Yani biz de işte Hayreddin mezhebi diyerek de bir mezhep çıkartamayız yani. O yüzden bu mezhep hassasiyetlerini de gözetiyoruz biz GİMDES olarak. Bunun hatta sertifikamızın altına Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli yazar. Uygun olanlara tik atar, uygun olmayan varsa çarpı atarız.
Bunu böyle da bir detay var yani.
Tabii, ama şunu söyleyeyim. Hanefi ve Şafii'ye uygun değilse onlara çarpı atarak belge vermiyoruz. Bu bizim Türkiye için özel bir istisnai uygulamamız. Çünkü Türkiye'de Hanefi, Şafii çok. Etiket okuma alışkanlığı az. Biz bunlara çarpı verir de sertifika, çarpı atar sertifika verirsek insanımız okumadan bunu yer.
Yani bir ürün var. Malikilerce, Hanbelilerce yenilebilir. Şafii ve Hanifiler tarafından yenilemez. Siz buna sertifika verdiğiniz takdirde Hanifiler ve Şafiler çoğunlukta olduğu için bu ülkede. Yani bu tabiri caizse
kendi
çok
insanımıza
böyle
gol atmak olacaktır.
Kendi insanımıza gol atmak olacaktır.
Çünkü insanımız henüz etiket okuma alışkanlığı konusunda zayıf. O yüzden Hanefi, Şafii'de böyle bir şey uygulamamız yok. Ama Maliki ve Hanbeli için evet bunu yapıyoruz. Mesela bazı kesimhanelere bakarlarsa izleyiciler, kesimhanelerin bazılarında, birçoğunda Hanbeli'de çarpı ya da bazılarında Maliki'de çarpı görürler. Bunların hep açıklamaları vardır. Detay isteyenlere söyleyebiliriz. Şimdi bu balık jelatininde de aynı durum. Biz yerinde görmemiz lazım. Belki yengeç girdi. Şafii'ye uygun ama Hanefi'ye uygun değil.
Evet.
Belki bir katkı var. Bilemiyoruz. Proses yardımcısı bilmiyoruz. Ya da diğer jelatin bazen ucuz olabilir. Balık jelatini pahalıdır. Paçal yapabilirler, karıştırabilirler. O yüzden bu ihtimallerden dolayı biz şimdiye kadar hiçbir jelatine, balık dahil, evet diyemedik. Şayet yerinde gidip görebilirsek, bize kapılarını açarlarsa balık konusunda, diğerlerinde değil.
Belki çünkü diğerlerinde izlenilirliğe çok ihtiyaç var.
Diğerlerinde izleyemiyoruz. Yani izlenebilirlik bize sunamıyorlar. Ama balık konusunda evet biraz bakarak ederek belki bir çözüme ulaşılabilir mi diyebilirim.
Balıktan
yani, evet,
da öyle istenilen oranda, yani şimdi izleyicimin istememiş ama feasible bir jelatin çıkartma noktası olabilir mi balıktan
tabii ki
acaba?
Elbette yani balık kılçıklarından, pullarından. Şimdi balık deyip geçmeyin. Bilmiyorum yani evde balık yiyenler bilecekler. Yapış yapış olur bazen eller.
Evet.
O yapış olmasının sebebi kolajen jelatindir. Balık derisinde, kellesinde, kılçıklarında çok yoğun vardır. Balık çorbası yaparken kaynatılan o kelleler, kılçıklar, derilerde çok ciddi bir jelatin olduğu görülür. Yani onu da görebilir.
Ali Ateş'in bir yorumu var. Hocam, yıllar önceki bir videonuzda sabunlarda bulunan sodyum tallowatın domuz kaynaklı olduğunu söylemiştiniz. Bakıyorum çoğu sabun içeriğinde bu madde var. Hepsi domuz kaynaklı mıdır? Cevaplarsanız çok sevinirim demiş Ali Ateş.
Kesinlikle öyle. Benim bazı konuşmalarımdan caps alıp yayınladıkları yerlerde de çok nadir söylediğim, çok bariz söylediğim şey şudur cümle. Domuzlar nasıl kılık değiştiriyor? Kılık değiştirmiş domuzlara örneklerden bir tanesi de sabunlardır. Hangi sabunlar? Bir, katı sabunlar birinci olarak. İkincisi de Arap sabunu diye bilinen o mayi sabun var ya, biraz sıvı katı karışımı. Bu iki sabun. Çünkü sabun denilen şey aslında bunlardır. Bizim şu an sıvı sabun olarak bildiğimiz diğer ürünler aslında sabun değildir. Sabun ne demek? Yağ ve kostikle yapılan bir ürün demek. Yağ ve kostikle katı sabun ya da mayi sabun, Arap sabunu diye bilinen sabun yapılır. Bu diğer sıvı sabunlar yağ ve kostikle yapılmaz.
Neyle yapılır?
Aslında sabun benzeri ürünlerdir bunlar. Sabun demek çok doğru değil. Neyle yapılır? Bir takım katkılar diyelim işte biz bunlara. Bir takım katkılar. Temizleyici ajanlar. Lapsa, SLS, Siles, işte aromalar, gliserinler. Bir takım karışımlardır bunlar. Yoksa yağ ile kostik reaksiyona girmek suretiyle sabunlaştırma işi katı ve sıvı sabun dediğimiz o mayi sabun.
Arap
Arap sabunu.
sabunu.
Peki bu yağ ne yağı? Ya bitkiden çıkacak ya hayvandan çıkacak.
Evet.
Yani nereden çıkacak? Yani değil mi? Ya bitki ya hayvan. Bitkisel yağlarla hayvansal yağları kıyasladığımızda evet kuyruk yağı, kavram yağı, gömlek yağı gibi bizim yiyebileceğimiz vasıfta olan yağlar zaten kebaba gidiyor onlar. Ya ciğere gidiyor, ya kebaba gidiyor, ya dönere gidiyor, köfteye gidiyor. Daha pahalı satılabiliyor. Ama domuzda öyle bir yağ var ki %30-40 civarında yağ var. Ve bu yağ vasıflı bir yağ değil. Yani köfteye gidecek, kebaba gidecek.
Çoğunluğu vasıfsız yağ olduğu
Vasıfsız yağ.
için
Evet.
çok sıkıntılı bir durum.
O yüzden düşünsenize yurt dışında kesilen İtalya, Fransa, Hollanda, Almanya, Amerika, Çin öyle bir domuz tüketimi var ki. Bu kadar hayvanın da %30'unun yağ olduğunu düşündüğümüzde bu yağ ne yapılacak? Bu yağ işte ne yapılıyor? İşleniyor. Don yağı derler. Birinci ismi budur. Don yağın diğer adı
Sodyum tallowat
tallow
diye.
oil. Tallow oil diye geçer. Tallow diye geçer ya da sodyum tallowat diye geçer. Bu isimlerle bu domuz yağları deodorize edilir, işlenir, sıvılaştırılır ya da işte katı halde sonra dondurarak satılır. Yoksa direkt hayvandan çıktığı gibi kullanılmaz yani. Hayvandan çıkar, aynı kuyruk yağı gibi düşünün, eritilir. Koku giderme işlemleri, bir takım işlemler. Ve bu ucuzdur, vasıfsızdır. Bunu evet birçok sektör zaman zaman kullanabilir ama birinci yer sabundur. O yüzden sabunlar kılık değiştirmiş domuzlardır. Banyonuzda domuz var, mutfağınızda domuz var diye başlıklarla sununca tabii daha tesirli oluyor. Ne yapacağız? GİMDES sertifikalı nasıl ki sabunlarda sadece bitkisel, hayvansal hiçbir girdi olmadan bitkisel yağlarla sabun yaptırıyoruz ve bunları onaylıyoruz. Bitkisel sabunları. Ama benim tanıdığım işte köyde geliyormuş şuradan demesinler. Çünkü biz o köy ürünlerini, o doğal sağdan soldan, o Antep'ten, Hatay'dan gelen ürünleri de biliyoruz. Onlarda da hayvansal yağ karışımı var. Mesela demiş ki zeytinyağlı sabun. Tamam yalan yok zeytinyağlı. Ama ne kadar zeytinyağı? Yağın ne kadar zeytinyağı?
%100 mü?
Dolayısıyla %30 hayvansal yağ katmışsa ucuzlaştırmak için katmıştır bunu. O yüzden gemi gemi, konteyner konteyner biz bunu ithal ediyoruz. Tallow oil, don yağı, sodyum tallowat adıyla ve bu sabun sektöründe ve sabun tozu da deterjana girdiğini düşünün. Bütün deterjanlarda sabun tozu var.
Evet.
Sen bunu çamaşırda orada burada kullanıyorsun. Buradaki risk şu. Elbette domuz ticareti var. Domuz ticaretine destek olmak var. Ama asıl risk, asıl tehlike biz analiz yaptık. Biliyoruz ki hiçbir kimyasal reaksiyon %100 gerçekleşmez. %1-2, binde 3-5 kalır. Dedik ki bu yağlar kostikle reaksiyona girdikten sonra tamamı sabunlaşır mı? Asla. Ne kadar kalıyor diye bir analiz yaptık. Stearatlara baktık. Kalan yağlar. %1-2 civarında yanlış hatırlamıyorsam yağ kalıyor. Bu şu demek. Domuzun yağı orijinal suretiyle bir miktar kalıyor. Sen bunu alıyorsun başına, vücuduna, köpürte, köpürte, köpürte sürüp ondan sonra saatler olsun diyorsun.
Peki bunu analizde de o zaman çok net çıkabilir.
Çıkar. Tabii ki
Çünkü
çıkar. Yağ
içerisinde
çıkar.
zaten yağ olarak
Tabii ki.
kalmış.
Hayvansal yağ kullanılmışsa. O yüzden ben hatta şakayla karışık şunu söylerim. Biraz gerçeklik, hani trajikomik diyelim biz buna. Domuz necis değildir, necestir. Domuzun değdiği yer suyla yıkayarak temizlenmez. İki su bir toprak dediğimiz şartlamayla temizlenebilir. O yüzden derim ki katı sabun kullananlar, Arap sabunu kullananlar, katı sabunlarından yapılan sabun tozunun içerdiği deterjanı kullananlar, lütfen kendinizi en yakın zamanda toprağa gömün, denize gidin, toprakla kendi vücudunuzu temizleyin, şartlayın diye tabiri caizse bir tavsiyede de bulunurum. Gerçekten çok acı bir durum.
Yani, bu şartlama elektrik için de insana şey veren, fayda veren bir şey. Vücudun elektriği için de.
Ekstra bonus olur ama fıkıhta geçen şey odur. Domuz değmişse bunu şartlaman lazım derler. İşte iki su bir toprak derler. O yüzden hani sabunlar gerçekten tehlikeli. Sodyum tallowat diye görünce bunu kimyasal bir madde zanneder okuyucular. Bu don yağıdır ve çoğunluk domuz yağıdır.
Çünkü çoğunlukla da o kadar domuz yağını nereye götürüyorlar diye sorduğunuzda böyle bir cevap ortaya çıkacak. Recep Sar yazmış. Hocam, suların içindeki florür ve diş macunu içindeki maddeler florür konusu ve ayçiçek yağı ve mısır yağı ile ilgili karbonat ve limon tuzu ile ilgili video yaparsanız çok mutlu olurum. Sirke ve iyotlu tuz içindekilerde de kodlar var. Bunların da sağlığa zararları var mı? Yani Recep hocamız öyle bir yorum yazmış ki 3-5 programlık bütün konuları bir yorumun içerisine. Bu diş macunları ve florürlerin içerisinde sabuna girmişken direkt banyodan çıkmayalım. Banyo içerisindeki
banyoda kalalım.
Birkaç şeyi daha.
Şimdi florüre biz sertifika vermiyoruz. Onu baştan söyleyeyim. Florür kanserojen.
Ama ben şöyle bir şey de gördüm. Bazı diş hekimleri
öneriyor.
Florürlü diş macunu öneriyor. Bunun mantığı ne?
Şimdi beyazlatıcılık noktasında bunu söylüyorlar. Beyazlatıcılık noktasında ama florürün beyin sağlığı ile ilgili, beyin hasarına sebebiyet verdiği ile ilgili birçok şey var yani, bilimsel çalışma var. Hatta bunu doktorlar söylüyor. Doktorların bir kısmı söylüyor yani.
Doktorların bir kısmı da florürlü diş macununu öneriyoruz diye.
Tamam, önermeler gayet normal zaten. Yani zaten şu vardır, bir şeyin varlığı değil yokluğu ile ilgili, hani şüphesiyle ilgili şeyler konuşulur. 100 kişi der ki sorun yok, bir kişi der ki sorun var, bitmiştir. Eğer buna delil varsa bitmiştir.
Evet, o delilli hani bir şekilde benziyor, sorun var diyorsa.
Hani şeye benziyor bu iş. Yani 1000 kişi hilali görmemiştir, fıkıhta geçen bir kaide. Ama 2 kişi hilali gördüm demiştir, bu delile dayalıdır. O yüzden 2 tane insanın gördüm demişse 1000 kişinin görmedim demesine dikkate alınmaz. Fıkıh bir mesele bu yani. Bu da böyle.
Şimdi çok güzel bir örnekleme oldu hocam bu.
Evet, yani şimdi fıkıh hocam ya, fıkıh bilmek lazım biraz. Gerçekten fıkıh bizim birçok noktamızı açıyor yani gerçekten. Şimdi yüzlerce, binlerce insan
olayları analiz etme kabiliyeti kazandırıyor.
Evet. Matematik de böyledir, fıkıh da böyledir. O yüzden geçmiş kadim şeylere bakın, ulemalara. Fıkıhçılar matematikçiden matematik öğrenmiştir. Matematikçi de fıkıhçıdan fıkıh öğrenmiştir.
Çünkü analiz kabiliyeti genişlemesi lazım. Olaylara bakış açısının daha genişlemesi lazım.
Ya dolayısıyla şimdi binlerce insan bir şey yok demiş. Tamam da bulamamış ki zaten. Bir tanesi de bulmuş, var demiş. Bununla ilgili şüpheyi ortaya koymak gerekiyor.
Delillendirdiyse, tabii, var diyorsa mesela.
Evet, bilimsel çalışma bunu gösteriyorsa, beyin hasarına sebebiyet verdiğine dair çalışmalar varsa, bununla ilgili artık bir şüphe var demektir. Hadi en azından direkt %100 kabul etme, de şüphe var de yani.
Evet.
Yani o yüzden. Yani
Gimdes florürlü diş macununa kesinlikle onay vermiyor.
Gerek yok. Beyazlatıcı olan niye? Yani niye ısrar ediyoruz ki? Beyazlatıcı başka bir şey kalmadı mı? Başka bir
var
şey
mı?
Var
mı? Bunun ayrıntısı.
Var, bir sürü şey var. Beyazlatıcı maddeler var. Zaten Gimdes'in sertifika verdiği ürünlere bakılırsa yani illaki florür kullanmak şart mı yani? Beyazlatıcı bir sürü madde var. O yüzden bu konuda arge ürge yapmak gerekiyor. Biz sertifika vermiyoruz. Gimdes sertifikalı diş macunlarını da tavsiye ederiz.
Misvak özlü o yazdığında diş macunlarında buna kıymet verelim mi?
Yani misvağın, şimdi ben şey bilmiyorum. Yani misvağın özünü ekstrakte edince bunun acaba bir etkisi olur mu? Bu konuda benim malumatım yok. İşte yani mutlaka var ki bunu kullanıyorlar.
Evet.
Yani bir şekilde işte misvaktan gelen faydayı biz ekstrakte edelim, bunun içine koyalım. Karanfil ekstraklı, nane ekstraklı.
Bir de şu bakış açısı zaten, hani misvak özlüğüne niye bu kadar değer veriyoruz? Peygamberimizin sünneti var misvakla alakalı.
Evet.
Yani bu sünneti boşuna Efendimiz bir şey söylemeyeceğine göre bize kesinlikle onun bir hikmetinin olduğunu, arka planında ciddi hikmetleri olacağı için direkt ona bir değer veriyoruz.
Ona
bu çok
değer
normal
veriyoruz.
Bir değer.
Ama bu şu manaya gelmez. Ben misvak özlü diş macunu kullanayım hem de sünnet sevabı kazanayım. Yok, kusura bakmayın, öyle olmaz o iş. Misvak kullanmamız lazım.
Yani olmaz mı? Kurtarmaz mı?
Yani. O yani bütün fakihler buna evet demez, sorabiliriz. Ben şunu yapıyorum. Mümkünse misvak da kullanıyorum. Diş macunu da kullanıyorum. Ya yani sonuçta bu ibadetleri biz, yani misvağı dişin beyazlasın diye kullanırsan dişin beyazlar. Ama sünnettir diye kullanırsan dişin zaten beyazlar. Hem de sevap kazanırsın.
İçinde beyazlar.
O yüzden niyet çok önemlidir burada. Yani biz burada niye ibadetlerde peygamberimizin tüm sünnetleri böyledir. Peygamber yaptığı için yapmak lazım.
Çok güzel.
Bunun hikmetlerini niyet etmemek lazım. Hikmetler zaten ceptedir yani. Yani bu Efendimiz'i de aleyhissalatü vesselam yani uygulamalarında genel hani yine ulemanın sünnetlerle ilgili bakış açısı budur. Sünnetleri hikmetlerinden dolayı değil Efendimiz yaptığı için yapmak lazım.
Evet.
Evet.
Yani orada o lazım. Değeri atfetmek gerekiyor.
Tabii.
Çünkü dişin zaten beyazlar ama sünnet olduğu için yaparsan için de beyazlar.
İçin de beyazlar.
Diğer bir yoruma geçeyim istiyorum. Ramazan Aydın yazmış. Hocam kalıp çikolataların kalıptan çıkmadan önce kolay çıksın diye kalıba yani çikolatanın döküldüğü yere domuz yağı kullanıldığı söyleniyor. Bu doğru mudur? Siz buna şahit oldunuz mu demiş.
Olmadım. Ben şimdiye kadar gittiğim hiçbir çikolatacıda buna gerek de yok zaten yani. Zaten çikolatada yağ var. Kakao yağı var. Yani zaten kakao yağının varlığı çikolatanın içerisinde yapışmayı engelliyor.
Ekstra ha, dolayısıyla bir yağ kalıba yapışma falan. Gibi bir durum söz konusu
yani.
Değil.
O,
dolayısıyla
yani bunu yapan varsa nasıl bir fantezi yapmış anlamadım yani. Hani üretici olarak. Ama mesela buna benzer o kardeşimizin benzer bir şeyini söyleyeyim. Mesela o yoruma benzer. Küp şekerlerinin küp kalıplarından yapışmaması için yağ püskürtme meselesi vardır mesela. Tamam bu var. Su buharıyla yapan makineler var. Yağ püskürterek yapan makineler var. Yani şekerler alınıyor. Hafif nemli. Küp kalıpları var böyle işte küçük küçük. Presleniyor. Orada. Sonra birazdan kurutulacak ve dökülecek. Orada yapışmaması için bir su buharıyla orayı biraz nemlendirip şekeri basan makineler var. Bir de yağ püskürtenler var. Hatta yağ püskürtme işi atıyorum işte 15 baskıda bir yapılır. Düşünsene. Yağ püskürtüldü. Bir kere basıldı. Geçti. İki kere basıldı. Geçti. Gittikçe azalır o yağ. O yüzden ilk yağ püskürtüldükten sonraki ilk küp kalıplarından daha fazla yağ olduğu için o kübü alıp çaya attığında yüzeye beyaz bir şey çıkar.
Evet.
O yağdır işte.
Oradaki kalıplardan çıkması için.
Evet.
Bir de yıllardan beri şöyle bir bilgimiz vardı bizim yani halk arasında dolaşan bir bilgiydi bu. Küp şekerlerini bir araya getirip sıkılaştırmak için kemik tozu kullanılıyor gibi bir şey duymuştuk biz yıllar öncesinde.
Eskiden varmış.
Varmış.
Ben şu an pek duymuyorum da görmüyorum da. Eskiden varmış ama. Ya yani o kemiğin muhtemelen işte jelatininden kaynaklı, o yapışkanlılığından kaynaklı bir şeyler kullanılmış. Ben hiç görmedim. Yani duydum.
Şu anda yok diyorsunuz
yani
değil
yok,
mi genel
yani
olarak?
Ben gördüğüm hiçbir yerde yok yani şu anda. Hiçbir gerek de yok zaten. Teknolojiler gelişiyor. Hatta bu yağ konusu da böyle. Artık yağ kullanımı ile ilgili şikayetler çok geldiği için yağlı makineler azaldı. Şu an kimde var bilmiyorum. Deneyebilirler. Küpü atınca küp şekeri yüzeye böyle beyaz bir yağ tabakası gibi bir şey çıkıyorsa o yağlı makineden çıkmıştır. Çıkmıyorsa da zaten o su buharlı makineden çıkmıştır. O yağı da azalttılar. Çünkü kalıntı bırakıyor. Şikayet geliyor.
Evet, evet.
Evet, o yorumu bu şekilde cevaplamış olalım.
Şimdi diğer bir yorum. Reyhan Mera Çeşme. Merhaba, elimizden geldiğimiz kadar hazır gıda ürünlerini ya almıyoruz ya da dikkat ediyoruz. Ama beni en çok üzen ve endişelendiren konu ilaç. Biz ilacı nasıl yapalım? İçeriğini bilmiyoruz, doktor yazıyor. Benim hassasiyetimden dolayı okuyup da içemediğim o kadar çok ilaç var ki sorunlarım olmasına rağmen sıkıntı çekiyorum. Lütfen bu konuya da değinir misiniz demiş. Kısaca bu konuya da değinir miyiz?
Şimdi şöyle, ilaçlar konusu biraz sıkıntılı. En çok linç yediğimiz, en çok bize saldırılan konulardan bir tanesi. Çünkü tabii eczacılık ve tıp sektörüne ciddi bir şey oluyor. Yani zarar oluyor aslında bunları konuşmamız. Ama konuşmadan da geri durmuyoruz. Önce
ben
şunu söyleyeyim.
Ya, ilaç lobisini kızdırmamak da lazım bir
evet. Yani kızdırmaktan çekindiğimiz yok ama.
Evet.
Tabii ciddi bir sektör var. Lobiler var. Dünyanın devleri var. Bizi bir gecede buharlaştırırlar yani tabiri caizse. Şimdi birinci olarak şu. Bir defa dinde bir kaide var. İnne zarurat tubihul mahzurat. Zaruret varsa haramlar mübahtır. Bu ne demek? Ama bir hadis-i şerif de var. Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. Hiçbir şifa yoktur ki sadece haramda bulunsun.
Sadece haramda bulunsun.
Münderiç olsun.
Çok net bir hadis.
Dolayısıyla şimdi bu şu demek aslında. Her türlü şifa var. Helal yöntemi de var. Araştır demek. Ama insanın tabii zamanla araştırıp bulması bir zaman alacak. Bu zaman diliminde de öl değil yani. Ölme.
Evet.
Eğer domuzdan, eğer haram bir şeyden, haram olan bir maddeden sana şimdilik şifa verecek bir şey biliniyor. Bunun alternatifi de yoksa. Bunu kullanman zaten vaciptir.
Kısa zamanda bulabilme imkanın, ihtimalin
yoksa,
de yoksa. Hatta
evet,
o böyle bir bilgiye de haiz değilsen.
Evet, bunu kullanman vaciptir. Bunu kullanman vaciptir. Zaten şarttır. Çünkü Rabbimiz bizim önce varlığımıza, sağlığımıza ehemmiyet verir. Secdesiz namaz mı olur?
Secde etmek hastaysan için sağlığa ihtiyaç işte. Var.
Hastaysan oluyor işte. Gözünle yapıyorsun. Rükûsuz namaz. Çünkü Rabbimiz bizim önce sağlığımıza ehemmiyet veriyor. Sağlık evet. bozulmuşsa kendi kurallarını çiğniyor bir defa yani. Tabiri caizse. O yüzden bunu başta söyleyeyim. Hı-hı. Zaruret esnasında zaten hepsi kullanılabilir. Hı-hı. Ama öksürdün zaruret. Tıksırdın zaruret. Karnın ağrıdı zaruret. Başın dönüyor zaruret. Böyle bir şey yok. Zaruret bellidir. Ölmek üzereysen uzuvlarından birine, organlarından birine zarar gelecekse, hı-hı. bunu engelleyen bir helal yöntem bilinmiyorsa, haram olan bir yöntem de biliniyorsa, keraheten bu tercih edilir ama helal yöntem araştırılır.
Bu arada araştırmaya devam edilir.
Araştırılır ediyoruz. Ki, hı-hı. hocam bulamadım. Bulamasan bulman şart değil ki. Bulmaya çalışırken öl tabiri caizse.
Çok güzel bir yaklaşım, evet.
Ya Rabbi, araştırırken öldüm. Bu çok güzel bir şey değil mi?
Evet.
Araştırırken hayatım sonlandı. Yoksa biz bulamayabiliriz tabii ki ya. Rabbimizin sonsuz hikmetleri nasıl keşfedeceğiz bir anda? O yüzden ben hep şunu diyorum. Araştırmayı bırakmayın. Hı-hı. Allah korusun bir sürü sıkıntılı hastalıklar var. Değil mi? Kanserler vesaire, vebalar. Yine araştırın. Bulamasanız bile araştırın. Araştırmak bir rahmet-i ilahiyeyi celbeden bir paratonerdir. Hı-hı. Aff-ı ilahiyeye layık olacak bir paratonerdir. Ne yapalım, içmeyelim mi? Böyle bakma meseleye.
Araştırmaya
devam et. Bir de ufak tefek hastalıklarda da hemen ilaca sarılma. Hı hı. Bizim 1500 yıllık geçmişimizde İbn Sina tıbbında, Farabi tıbbında, Lokman Hekim tıbbında, Tıbb-ı Nebevi'de binlerce çözüm var. Ve bu çözümler gerçekten etkili. Ve bunları konuşan şu an doktorlar var.
Evet.
Gelenekselci doktorlar var. Efendimiz oruç tut sıhhat bul demiş 1400 sene önce. Bugün açlığın hikmetlerini konuşan doktorları görüyoruz. Açlıkla tedaviler görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz.
Elhamdülillah.
O yüzden yani
yavaş yavaş fıtrata doğru bir gidiş evet, var yani bu
fıtrata
açıdan.
Fıtrata doğru, geleneksele doğru, daha hı-hı. şaibesiz yöntemler diyelim. Şimdi ilaçlar şaibesiz mi? Hayır. İlaç lobilerine bakıyorsun, bir tanesi Müslüman değil. Hepsi evet. Yahudi. Evet. Yahudilerin kendisine bakıyorsun, İbn Sina'yı uyguluyorlar. Nasıl oluyor bu iş?
Evet.
Bakıyorsun ilaç üreticileri Yahudi ama Yahudi camiasına, İsrail'e bakıyorsun İbn Sina'nın El Kanunu Fit Tıp eserini ilk tercümesi İbranice'dir.
Onlar Avicenna diye başlarının ha. üstüne tac ediyorlar. Evet. Biz İbn Sina diye söylemeye çekiniyorduk yıllardır.
Yani o yüzden evet. yani biraz buraları iyi anlamak gerekiyor. Adamlar burada bir şey olmasa bunu tercüme etmezler. Hı hı. Biz de ne yapacağız? Ayık olacağız, uyanık olacağız. Önce geleneksel yöntemlerde ki ben 16 yıldır, 15-16 yıldır ilaç kullanmayan hı hı. ve doğal yöntemlerle birçok tedavileri kendi hayatımda da, eşimde de, işte annemde de, ailemizde de çözüm bulmuş elhamdülillah inayet-i ilahiyeyle bir şekilde geleneksel yöntemlerle ilk başta çözüm bulmaya çalışalım. Bulamazsak modern tıbba müracaat edelim diyerek soruyu cevaplamış olayım.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Evet bugün yorumlarla alakalı izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin yorumlarından bir müteşekkil bir program olsun istedik. Bazı yorumları böyle detaylandırmak, bazı farklı noktalara da girmek istiyoruz ki buradan farklı mülahazalar da ortaya çıkabilir. Hocamızın o mülahazalarından da faydalanmak istediğim için bunu yapıyorum açıkçası. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.